Ayrım 5.
Kendi kişisel yaşamından umut ve kuşkularından konuşarak, çocukça davranıp çocuklaşarak, dış dünyaya karşı genel bir ilgi göstererek ayrı olmanın üstesinden gelme denenir. Hatta kişi öfkesini, nefretini o güne dek içinde gemlediği her şeyi dışa vurarak da yakınlaşma sağlayabilir. Bu evli çiftlerin sadece yatakta ya da öfke ve nefretlerini birbirlerine dökmelerinin ardından aralarında doğan o sağlıksız çekiciliğe ışık tutmaktadır. Ne var ki bu tip yakınlaşmaların tümü zaman içinde yavaş yavaş eriyip biter. Sonuçta kişi sevgiyi yeni birisinde, bir yabancıda aramaya başlar. Yabancı bir kez daha yakın kişi haline dönüşür, aşık olma süreci yeniden alevlenip hızlanır ve tekrar yavaş yavaş uzaklaşma başlar. Bu da öncekiler gibi yeni bir zafer, yeni bir aşk isteğinin kabarmasıyla son bulur. Her seferinde yeni aşkın daha önce yaşananlardan farklı olacağı ham hayaline kapılır. Bu boş düşün doğmasında cinselliğin yanıltıcı yapısının rolü de oldukça büyüktür. Cinsel isteğin amacı birleşmektir ve bu hiçbir zaman sadece bedensel bir açlığın, acı veren bir gerginliğin giderilmesi değildir. Cinsel arzuyu sadece sevgi uyandırmaz. Yalnızlıktan doğan huzursuzluk, hükmetmek ya da hükmedilmek isteği, kendini beğenmişlik, incitme, hatta yok etme isteği de uyandırabilir. Öyle görülüyor ki herhangi bir güçlü heyecana cinsel arzu karışabildiği gibi, böylesi bir heyecan cinsel arzu uyandırabiliyor da. Ama bunlardan sadece bir tanesi sevgidir. Çünkü birçok kişi cinsel arzuyu kafalarında sevgi düşüncesiyle bütünleştirdiği için birbirlerine duydukları bedensel isteğe kolayca sevgi sanabilmektedirler. Sevgi, cinsel birleşme isteği yaratabilir. Bu durumda bedensel birleşmede hükmetme ya da hırs yiter, şefkat ortaya çıkar. Eğer bedensel birleşme arzusunu sevgi doğurmuyorsa, eğer cinsel sevgi aynı zamanda kardeşçe sevgi değilse, bu birleşme geçici, hazza dayalı bir duygu olmaktan öteye gidemez. Cinsel çekim bir süre için bir olma şansı yaratabilir. Ne var ki sevgi olmadan bu birlik eskisi kadar yabancı ve uzak iki insan bırakır geride. Bazen birbirlerinden utanmalarına hatta nefret etmelerine neden olur. Zira kurdukları düş yiter yitmez yabancılıklarını eskisinden daha yoğun duyarlar. Şefkat hiçbir zaman Freud'un inandığı gibi cinsel içgüdünün yüceltilmesi değildir. Doğrudan doğruya kardeşlik sevgisinin sonucudur ve bedensel olmayan sevgi biçimleri kadar bedensel sevgi de ortaya çıkar. Cinsel sevgide, kardeşlik ve ana sevgilerinde bulunmayan, kendilerine has bir şey vardır. Cinsel sevginin bu kendine has yapısı, onun üzerine biraz daha fazla durmamızı gerektiriyor. Çokluk, cinsel sevginin bu kendine özgü yapısı, onun yanlış anlaşılmasına yol açmakta sahip olma isteğinden doğan bir ilgi anlamı verilmesine neden olmaktadır. Birbirine aşık, kendileri dışında başkasına hiçbir sevgi duymayan iki insan sıkça rastlanır. Bunların sevgisi gerçekte iki kişilik, adü, bencilliktir. Onların kendilerini karşılıklı aynılaştıran iki insandır. Ayrı olma sorununu tek kişi olmayı, iki kişi yaşayarak çözümlerler. Yalnızlığın üstesinden gelmeyi başarabilirler. Ne var ki diğer insanlardan ayrı oldukları için birbirlerinden de ayrıdırlar ve kendilerine yabancılaşırlar. Bir olma deneyi boş bir hayaldir. Cinsel sevgi iki kişilik yalnızlıktır. Oysa sevdiği kişi de İnsan tüm insanlığı, yaşayan ne varsa hepsini sever. İnsan, kendisini ancak bir tek kişiyle böylesine doyurucu ve bütünleyici bir kaynaşma içine sokabildiği için başkalarını dışlar. Cinsel sevginin diğer insanları dışladığı an, sadece cinsel birleşme anı, insanın yaşamını tümüyle başkasına verdiği andır. Kardeşçe sevgi anı değil. Cinsel sevgi, eğer sevgi ise, tek önermesi vardır. Varlığımın ta derinlerinden seviyorum. Karşımdaki insanın varlığının derinliklerinde yaşıyorum. Aslında tüm insanlar benzerdirler. Hepimiz bir bütünün parçalarıyız, bir bütünüz. Böyle olduğuna göre kimi seversek sevelim fark etmemeli. Sevmek, temelinde kişinin yaşamını bütünüyle bir başkasıyla birleştirme arzusu ve istemidir. Evliliklerin yıkılmazlığı düşüncesinin ardındaki mantık budur. Ve tabii ki eşlerin birbirini seçmediği an ama birbirleri için seçildikleri geleneksel evliliklerinde ardında aynı mantık yatmaktadır. Ama gene de eşlerin birbirlerini sevmeleri beklenmektedir. Çağdaş Batı toplumunda bu düşünce tümden yanlış kabul edilmektedir. Sevginin kendiliğinden ortaya çıkıveren bir duygusal tepki, insanı birdenbire pençesine alıveren, karşı koyulmaz bir his olduğu sanılmaktadır. Bu açıdan bakılınca görülen, sadece iki bireyin birbiriyle iç içe girme özelliğidir. Ve tüm erkeklerin Adem'den, kadınların ise Havva'dan birer parça oldukları gerçeği gözden ırak tutulmaktadır. Kişi, Cinsel sevgide önemli bir etmeni, istemi gözden kaçırır. Birisini sevmek sadece güçlü bir duygu değildir. Bir düşünce, bir yargı, verilen bir sözdür. Eğer sevgi sadece bir duygu olsaydı, karşılıklı verilen sonsuza kadar sevme sözlerinin hiçbir temeli kalmazdı. Duygu geldiği gibi gider. İçinde yargı ve düşünce yoksa eğer, onun sonsuza dek süreceğinden nasıl emin olabilirim? Bu görüşleri dikkate alırsak, sevginin iki kişiye ait istem, kesin karar olduğu ve bunların herhangi bir kişi olabileceği yargısına varabiliriz. Evlilik ister başkaları tarafından düzenleniyor olsun, ister kişisel tercih sonucu, bir kez kuruldu mu, evliliğin sürekliliği istem tarafından güvence altına alınmalıdır. Bu bakış açısı, cinsel sevginin, insan doğasının paradoksal yapısını göz ardı etmektedir. Hepimiz bir bütünüz ama bir eşi daha bulunmayan, benzeri yapılamayan bir bütünüz. Başkalarıyla aramızda oluşan ilişkilerde de aynı paradoks tekrarlanır. Hepimiz bir olduğumuza göre herkesi aynı biçimde, kardeşçe sevgi duygusuyla sevebiliriz. Ama birbirimizden farklı olduğumuza göre cinsel sevgi tüm insanlar arasında değil, ancak bazıları arasında, üst düzeyde bireysel ve belli bir özgünlük içinde doğabilir. Şu halde cinsel sevginin tamamen özgün iki insan arasındaki bireysel bir edim olması savıyla, cinsel sevginin istemden başka bir şey olmadığı savlarının her ikisi de doğrudurlar. Ya da daha açık bir deyişle gerçek bunlardan ne birincidedir ne de ikincide. Bu nedenle birliktelik her ne pahasına olursa olsun hiç kopartılmamalıdır savıyla, başarısız olunursa kolayca kopartılıp atılmalıdır savının her ikisi de gerçekliğini yitirmektedir. D. Kendini sevme. Sevgi kavramının çeşitli nesnelere yönelmesi, hiç kimse de tepki yaratmayıp başkalarını sevmenin erdem olduğu yaygın bir inançken, insanın kendisini sevmesi günah kabul edilmiştir. Kendini sevme bencillikle eş tutulmuş, kendimi sevdiğim oranda başkalarını az seveceğime inanılmıştır. Bu görüş, Batı düşüncesinin çok gerilerine uzanmaktadır. Calvin, kendini sevmekten veba diye söz eder. Freud, kendini sevmeyi ruh bilimsel açıdan ele almıştır. Ne var ki onun görüşü de Calvin'inkiyle aynıdır. Freud'a göre kendini sevme narsizmle eşittir. Libidonun kendine dönmesidir. Narsizm, insan gelişmesinin ilk evresidir. Yaşamının daha sonraki evrelerinde narsizme dönen kişi sevme yetisini yitirir, en uç noktası çıldırmaktır. Freud, sevginin libidonun tezahüründen başka bir şey olmadığını, bu tezahürün ise ya başkalarına yönelik sevme ya da kendine yönelik kendini sevme biçiminde olabildiğini kabul eder. Böylece sevme ile kendini sevme arasında özel bir bağlantı vardır. Birinin çok olduğu yerde diğerine az rastlanmaktadır. Eğer kendini sevme kötü ise, diğer kamlık, özgecilik erdemdir. Bundan şu sorunlar çıkmaktadır. Ruh bilimsel gözlemler, kişinin kendisine duyduğu sevgi ile başkasına duyduğu sevgi arasında bir çelişki doğduğu savını doğrulamakta mıdır? Kişinin kendisini sevmesi, bencillikle aynı olgu mudur, yoksa birbirlerinin zıddı mıdırlar? Çağdaş insanın bencilliği, gerçekten birey olarak kendine gösterdiği ilgi, zekasının, tutkularının, duygularının üzerine düşmesi midir? Sosyoekonomik konumunun bir uzantısı haline gelmemiş midir? O, bencilliği kendisini sevmekle özdeş midir? Yoksa kendine olan sevginin eksikliği sonucu mudur? Bencillikte kendini sevmenin ruh bilimsel görünümlerini tartışmadan önce, başkalarına karşı duyulan sevgiyle kişinin kendine duyduğu sevginin birlikte olamayacağı savının mantıksal yanlışlığı sergilenmelidir. Eğer bir insan olarak komşumu sevmem bir erdemse ve bir insan olduğuma göre kendimi sevmem de bir erdemdir. Beni içine almayan hiçbir insan kavramı yoktur. Böyle bir sava öne süren öğreti daha başında kendisinin çelişkili olduğunu kanıtlamaktadır. İncil'deki komşunu kendin kadar sev öğüdü, insanın kendi bütünlüğüne ve eşsizliğine gösterdiği saygının, kendine olan sevgi ve anlayışın, başkalarına duyulan sevgi ve anlayıştan ayrı tutulamayacağını belirtmektedir. Kendime duyduğum sevgi, başkalarına duyduğum sevgiye koparılmayacak kadar sağlam kaynamıştır. Şimdi savlarımızın sonuçların üzerine kurulduğu ruh bilimsel temel önermelere geldik. Bu önermeler genel hatlarıyla şöyledir. Sadece başkaları değil, biz kendimiz de duygu ve davranışlarımızın nesnesiyizdir. Başkalarına karşı takındığımız tavırla kendimize karşı olan tutumumuz çelişmez. Aksine temelden bağlaşıktır. Tartıştığımız konuya ilişkin olarak bunun anlamı şudur. Başkalarına karşı duyduğumuz sevgi, kendimize olan sevginin almaşağı değildir. Tam tersine kendine karşı sevgi, başkalarını sevebilme yetisine sahip olanlarda görülmektedir. Kural olarak sevgi, aralarındaki bağlılıktan dolayı insanın kendine duyduğu ilgiyle nesne arasından bölünemez. Gerçek sevgi, üreticiliğin sergilenmesi ilginin, saygının, sorumluluğun ve bilginin ifadesidir. Sevgi bir başkası tarafından etkilenme anlamında bir etki değildir. Kökleri insanın sevilme yetisine uzanan, sevilen insanın gelişip mutlu olması için harcanan çabadır. Birisini sevmek, sevme gücünü kuvveden fiile çıkartıp, ortaya döküp yoğunlaştırmaktır. Sevginin içerdiği temel onaylama, tümüyle insana has niteliklerin sevgiliye yönelmesinden başka bir şey değildir. Bir kişiyi sevmek demek, tüm insanları sevmek anlamına gelir böylece. William James'in bir tür iş bölümü dediği, kişinin kendi ailesine duyduğu sevgi dışında yabancılara karşı hiçbir şey hissetmemesi, sevme yetisi yoksunluğunun en temel işaretidir. İnsanları sevmek, çoğu zaman sanıldığı gibi belli bir kişiyi sevmenin ardından gelen soyutlama değil, bir kişiyi severek kazanılacağına dair bir önermedir. Buradan doğrudan kendimin bir başkasının olabileceği gibi sevginin nesnesi olabileceğine ulaşabiliriz. Kişinin kendi yaşamını, mutluluğunu, gelişmesini, özgürlüğünü, olumlamasının kökleri onun sevebilme yetisine bağlıdır. Ya da ilgi, sorumluluk ve bilgisine dayanır. Eğer bir kişi üretken bir biçimde sevebiliyorsa, kendini de seviyor demektir. Eğer sadece başkalarını seviyorsa, o hiç sevmiyor demektir. Kişinin kendisine karşı duyduğu sevgiyle başkalarına karşı duyduğu sevginin kural olarak birbirine bağlı olduğunu kabul edelim. Başkalarına karşı içten ilgiyi yatsıyan bencilliği nasıl açıklayacağız? Bencil kişi sadece kendisiyle ilgilidir. Herkesin kendine göre olmasını ister, vermekten hiç tad almaz, almayı sever. Dış dünyaya sadece ondan ne alabileceği noktasından bakar. Başkalarının gereksinmelerine karşı ilgisiz, onların onur ve bütünlüklerine karşı saygısızdır. Kendinden başka hiç kimseyi görmez. Her şeyi ve herkesi kendine sağlayacağı yarar açısından yargılar. Öz olarak sevebilme yeteneğinden yoksundur. Bu başkalarına duyulan ilginin, kişinin kendine duyduğu ilginin almaşığı olduğunu kanıtlamaz mı? Eğer bencillikle kendini sevme aynı olsaydı, bu gerçek olurdu. Ne var ki böylesi bir sanı, tartıştığımız konuyla ilişkin birçok hatalı sonuç çıkmasına yol açacak kadar büyük bir yanlıştır. Bencillik ve kendini sevme, aynı olmak bir yana birbirinin zıddıdır. Bencil kişi kendini çok fazla değil, çok az sever. Hatta kendinden nefret eder. Üretici olmamasının bir belirtisi olan bu, kendinden hoşlanmama ve kendine ilgi göstermeme, onu boş ve huzursuz kılar. Böyle bir kişi mutsuzdur ve kendisine bilinç dışı engeller koyarak ulaşamadığı doygunlukları öfkeyle yaşamdan kopartıp almaya çabalar. Görünüşte kendisiyle fazla ilgilenmektedir. Fakat aslında bu gerçek kimliğine ilgi göstermedeki beceriksizliğinin üstünü örtmek ve gidermek için yapılan başarısız deneylerdir. Freud, bencil kişinin sevgiyi başkalarından alıp kendine yönlendirdiği için narsist olduğunu söylemiştir. Bencil kişilerin başkalarını sevemedikleri bir gerçektir. Fakat onlar kendilerini de sevme yetisinden yoksundurlar. Bencilliği, örneğin çocuğuna aşırı düşkün bir annede biçimlenen, o başkalarına gösterilen doyumsuz ilgilerle karşılaştırırsak daha kolay anlarız. Böyle bir anne, kendisinin çocuğunu bilinçli olarak çok sevdiğine inansa bile, o gerçekte ilgi duyduğu nesneye karşı derinlerde gizli bir nefret taşımaktadır. Gösterdiği aşırı ilgi, çocuğu çok sevmesinden dolayı değildir. Aksine, çocuğu sevebilme yetisinin eksikliğini giderme isteğindendir. Bencilliğin yapısının kuramı, nevrozlu özgeciliğin çözümlenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Nevrozlu kişinin arazları, sadece bencilliğe yakalanan kişilerde görülen belirtiler değildir. Buna bağlı olarak ruhsal çöküntü, yorgunluk, çalışamama, sevgi ilişkilerinde başarısızlık ve benzeri arazlar da hastalığın belirtileridir. Özgecilik sadece bir araz olarak hissedilmemekle kalmaz, çokluk kişinin kendisine övünç payı çıkardığı bir kişilik özelliği olur. Özgeci insan kendisi için hiçbir şey istemez. O sadece başkaları için yaşar, kendine ilgi göstermediği için gururlanır. Kendisinin düerkamlığına, özgeciliğine rağmen mutsuzluğuna, yakınlarıyla olan ilişkilerinin başarısızlığına şaşar. Çözümleyici çalışmalar özgeciliğin diğer arazlardan ayrı olmadığını, aksine onlardan biri olduğunu ve gerçekte en önemlisi olduğunu göstermiştir. Öyle ki bu, sevebilme ya da herhangi bir şeyden tad alabilme yetisinin felce uğradığının, içini yaşama karşı bir nefretin kapladığının ve özgecilik paravanası ardında görülmesi güç bir bencilliğin gizlenmiş olduğunun işaretidir. Bu kişiyi kurtarmanın yolu, diğer arazlarla birlikte özgeciliğini de ele alıp incelemekten geçer. Böylece özgeciliğinin ve diğer hastalıklarının temelinde yatan üretici olamama eksikliği giderilebilir. Özgeciliğin yapısını, onun başkaları üzerindeki etkilerinde ve bizim uygarlığımızda çoğu zaman özgeci annenin çocuğu üzerindeki etkisinde görmek kolayca mümkündür. Anne, kendi özgeciliğiyle çocuğunun, sevilmenin ve karşılığında sevmenin ne demek olduğunu, yaşayıp anlayacağına inanmaktadır. Ne var ki, özgeciliğinin etkisi beklediklerinin karşılığı değildir. Çocuk, sevildiklerine inanan insanların mutluluğunu göstermemektedir. Sinirlidir, huzursuzdur. Annesini memnun edememe, onun beklentilerine cevap verememe korkusu içindedir. Genellikle annelerinin yaşama karşı gizli nefretlerinin etkisi altındadırlar. Bunu net olarak anlamasalar bile sezerler ve sonunda bu nefreti özümserler. Özgeci annenin etkisi bencil anneninkinden pek farklı değilse de aslında annenin özgeciliği onu çocuklarının eleştirisinden koruduğu için daha da sakıncalıdır. Çocuklar annelerini düş kırıklığına uğratmama yükümlülüğü altına sokulmuşlardır. Kendilerine erdem maskesi ardında yaşamı sevmeme öğretilmektedir. Eğer gerçekten kendini seven bir annenin etkisini inceleme şansı doğarsa, çocukların sevgi, neşe, mutluluk deneyimi kazanmalarına kendini seven bir annenin sevgisi kadar hiçbir şeyin yardımcı olmadığı görülecektir. Kendini sevme üzerine düşünceler, Meister Eckhart'ın sözlerinden daha güzel özetlenemez. Eğer kendinizi severseniz, başkalarınızı da kendiniz kadar seversiniz. Bir başkasını, kendinizi sevdiğinizden daha az seviyorsanız, kendinizi sevmekte gerçek bir başarı sağlayamazsınız. Fakat kendinize dahil herkesi bir severseniz, onları tek bir kişi gibi severseniz, bu kişi hem Tanrı hem insandır. Böylece kendini ve diğerlerini aynı şekilde seven kişi yüce ve dürüst bir kişidir. E. Tanrı sevgisi. Daha önceki bölümlerde sevme gereksinimimizin altında ayrı olma duygusunun yattığını ve ayrılma kaygısını yenmenin birleşmeyle son bulduğunu belirtmiştik. Sevginin dinsel biçimi olan Tanrı sevgisi de ruh bilimsel açıdan bir başka anlam taşımaz. O da ayrı olmanın üstesinden gelme ve birliğe ulaşma gereksiniminde doğar. Aslında insan sevgisi gibi Tanrı sevgisinin de birçok farklı niteliği ve yönü vardır. Ve büyük ölçüde benzer farklılıkları buluruz. İster tek tanrılı olsun, ister çok tanrılı, tanrılı dinlerin tümünde Tanrı en yüce değerin, en çok aranan iyiliğin simgesidir. Bu yüzden Tanrı kavramı, insanın istediği en iyi şeye göre özgün anlamlar almaktadır. Şu halde Tanrı kavramını anlamak için çözümlemeye Tanrı'ya tapan kişinin karakter yapısının çözümlemesinden başlamalıyız. Bilebildiğimiz kadarıyla insanoğlunun gelişmesi, insanın doğadan, anneden, kanın ve toprağın zincirlerinden çıkışıyla belirlenir. İnsanlık tarihinin başlarında insanoğlu doğayla olan ilk birliğinden fırlatılıp atılmış olsa bile hala bu ilkel bağlara sıkıca tutunmaktadır. Bu ilkel bağlara geri dönerek, onlara sarılarak kendini güvenli hisseder. Hala hayvanlar ve bitkiler dünyasıyla bir olduğunu duyar, doğanın içinde kalarak onunla bütünleşmeyi dener. Birçok ilkel din, evrimin bu evresini doğrulayan tanıktır. Hayvanlar totem haline dönüştürülmüştür. En ciddi dinsel törenlerde ya da savaşlarda hayvan maskeleri takılır. Tanrı diye hayvanlara tapılır. İnsanın becerisini sanatçı ve zanaatçı olarak geliştirdiği, artık sadece doğanın kendilerine bağışladıklarıyla topladıkları meyve ve öldürebildikleri hayvan, yetinmedikleri daha sonraki gelişme evrelerinde ise insan kendi elinin yarattığı ürünlerini Tanrı'ya dönüştürmüştür. Bu kalay, gümüş ve altından yapılan putlara tapınma evresidir. İnsan kendi gücünü ve hünerini yaptığı şeylere yansıtır ve böylece yabancılaştığı kendi gücüne, kendi malına tapınır. Daha sonraki evrelerde insanoğlu tanrılarına insan biçimi verdi. Öyle görülüyor ki bu, insanın kendi kendisinin farkına daha yoğun varmasıyla ve insanın dünyada en yüce ve en değerli şey olduğunu keşfetmesiyle ortaya çıkmıştır. İnsan biçimli tanrılara tapınma evresinde iki boyutlu evrim gözetmekteyiz. Bunlardan biri tanrıların dişi ya da erkek yapılarının ayrışması, diğeri ise tanrıların ve onlara duyulan sevginin yapısını belirleyen insanın ulaştığı olgunluk derecesidir. Önce anne merkezli dinlerden baba merkezli dinlere doğru olan gelişmeyi ele alalım. Birçok akademik çevre tarafından yatsınmasına rağmen, Bachelon ve Morgan'ın 19. yüzyıl ortalarında gerçekleştirdikleri büyük ve kesin bulgular en az birkaç uygarlıkta, baba erkil din evresinden önce ana erkil din evresinin yer aldığına dair en ufak bir kuşkuya yer bırakmamaktadır. Ana erkil evrede en yüce varlık annedir, anne tanrıçadır. Toplumda ve ailede hükmedendir. anaerkil dinin özünü kavramak için anne sevgisinin niteliğine ilişkin söylediklerimizi anımsamak yeterlidir. Anne sevgisi koşulsuzdur, koruyucudur, sıcak bir sığınaktır. Koşulsuz olduğu için denetlenemez ya da elde edilemez. Onun varlığı sevilen kişiye neşe verir. Yokluğu yitme duygusu ve derin bir mutsuzluk yaratır. Anne çocuklarını iyi oldukları, itaatli, onun dilek ve isteklerini yerine getirdikleri için değil, salt kendi çocukları oldukları için sevdiği sürece anne sevgisi eşitlik temeline oturur. Tüm insanlar eşittir çünkü onlar toprak ananın çocuklarıdır. İnsan evrimindeki gerçek bilgiye sahip olduğumuz ve güvenilir çıkarsamalarla yeniden oluşturmaya gerek duymadığımız daha sonraki evre baba erkil evredir. Bu evrede anne en yüce yerinden alaşağı edilmiş, baba dinde ve toplumda yüce varlık haline gelmiştir. Baba sevgisi doğası gereği isteklerde bulunur, kurallar ve yasalar koyar ve çocuklarına karşı sevgisi bu kural ve yasalara olan itaatlerine göre biçimlenir. O, kendisine en çok benzeyen, en çok itaat eden ve ondan boşalacak yeri, mirasçısı ve ardılı olarak en iyi dolduracak olan oğlunu sever. Baba erkil toplumun evrimi, özel mülkiyetin evrimiyle at başı gider. Sonuç olarak baba erkil toplum hiyerarşiktir. Kardeşler arasındaki eşitlik, rekabet ve karşılıklı çatışmalara yol açar. İster Hint, Mısır ya da Yunan uygarlıklarını düşünelim, ister Musevi, Hristiyan ve İslam dinlerini, kendimizi baba erkil dünyanın tam ortasında buluveririz. Burada tüm tanrılar erkektir. Ya tüm tanrıları üstlerindeki bir tek tanrı yönetir, ya da diğer tanrıların tümü, bir tekinin, tanrının dışında saf dışı olmuşlardır. Bununla birlikte insanın yüreğinden anne sevgisine olan istek yok edilemez. Bu nedenle tapınaklardaki seven anne motiflerinin tümüyle atılmamış olması bizi şaşırtmamalıdır. Musevi dininde Tanrı'nın annelik özü gizemciliğin çeşitli türlerinde yeniden canlandırılmıştır. Katoliklerde anne, kilise ve Meryem tarafından simgelenmektedir.